Evet, Açık Radyo'da Açık Dergi programında kayıt bir söyleşi dinleyeceksiniz. Evet, bundan birkaç ay önce 8 Şubat'ta Pınar Selek'le bir söyleşi yapmıştık ve orada yeni çalışmalarından bahsederken yeni bir kitabın ve bir ilk romanın da müjdesini almıştık. Aslında bir nevi de sözleşmiştik diyebiliriz. Kendisiyle kitap çıktıktan sonra bir söyleşi yapacağımızı söyledik. Kitap çıkalı birkaç hafta oluyor. Geç oldu ama güç olmadı. Evet, telefon attığımızda şimdi Pınar Selek var. Merhaba Pınar.
Merhabalar.
Yani bir kitap, bir roman çıktıktan sonra yazarına geçmiş olsun mu denir, hayırlı olsun mu denir, tebrikler mi denir bilemiyorum ama sanırım iyi hissediyorsun kendini.
Çok iyi hissediyorum.
Romanı yazma aşamasından başlayabiliriz. 2 senedir yazıyorsun bildiğim kadarıyla. Birkaç hafta önce, sanırım geçen hafta da İstanbul'daydın ve birkaç gazetede söyleşilerin çıktı kitapla ilgili. Romanın kıskanç bir sevgili gibi olduğunu söylüyorsun kendin için. Bırakmak istemediğin bir sevgili ama. Aslında ben okurken de kişisel olarak biraz böyle bir his yaşadım kitapta. Elimden bırakamadım. Yani bir
gerçekten çok sevindim.
Evet, bir sürükleme duygusu hakimdi. Ben bunu yazarken ilk romanın da olduğunu göz önünde bulundurarak sormak istiyorum. Araştırmaların oldu daha önce. Masal kitapları da yazdın. Ama bu ilk romanda senin yazım sürecinde diğer edebi türlerden farkı neydi? Yani gerçekten kapıldın mı yazarken de? Aslında onu merak ediyorum.
Evet, kapıldım. Yani yazmaya başlarken de aslında bunun böyle olacağına korkuyordum, hissediyordum. Çünkü roman yazmak benim çocukluk hayalimdi hep. Hı hı. Hep başlamıştım. Hatta ilk romanımı çok erken bir yaşta yazmıştım. Menekşe Gözler diye kardeşimle gülmek için hala elimize alır okuruz onu. Fakat sonra tabii araya soru işaretlerim girdi. Hayatla ilgili, toplumla ilgili, işte ülkeyle, dünyayla ilgili. Hayatın anlamıyla ilgili. Dolayısıyla gerçekten o süreçte sadece analitik şeylere kafa yormak ihtiyacı hissettim yoğun olarak. Hı hı. Bu tabii çok herkes bilir, dinleyiciler de bilir, sen de bilirsin. O dil insanı çok esir alıyor. Gerçekten içine girdiğin zaman hani kavramlarla, terimlerle konuşmaya başlıyorsun ve ama bunu da yapmak zorundasın. Çünkü soyutlamalar da en azından kafanı netleştirmek ihtiyacı hissediyorsun. Bu benim tabii çok zamanımı aldı. Bana çok iyi de geldi. Çünkü ben hiçbir zaman hani akademisyen, o akademiye gömülmüş bir insan olmadım. Hani hayatın içindeydim her zaman. Hı hı. Ve her zaman hayatı yaşarken üzerine ikinci kez düşünerek hani bir analiz çıkarmaya çalışıyordum. Fakat tabii bu tek bir tane, iki tane soru olmadığı için hayatlarımızda bayağı bir zamanımı aldı. O yol hala devam ediyor benim açımdan. Fakat artık hani belli bir duyuma ulaştım demeyeyim ama hani ya evet, artık bir doğrultu belirledim diyebileceğim bir aşamaya geldim. Bu çok önemliydi. Ondan sonra işte 2 sene önce yani Almanya'ya geldiğim, işte Almanya-Fransa arasında mekikte okumaya başladığım zamanlarda birdenbire çok da acı çekiyordum işte. Bildiğiniz bu kabus süreciyle ilgili olarak birdenbire hani böyle çocukluk düşlerim uyandı ve beni içine çekti. İşte o andan sonra tüm işlerimin yanı sıra bu romanı yazmaya başladım. Fakat karakterler tek tek karşıma çıktılar önce. Yani önce karakterler doğdu romanda ve her bir karakter bir süre sonra hani canlı birer varlık haline geldiler. Onlarla yaşamaya başladım. Ve hani onlarla birlikte kurdum neredeyse romanı, kurguyu. İşte tam onu söyledim gazeteci arkadaşlara. Hani ben hayatıma hiç kıskanç bir sevgili almadım. Yani kıskanç olmaya başladıktan sonra da sırtımı döndüm her zaman. Yani asla kabul etmeyeceğim bir şey. Ama bu hani hem duygu sömürüsü yapıyor, hem kıskanç, hem sadece bir arada olduğunda sürekli sevişmek istiyor. Başka sürekli bir yoğun duygu istiyor yani. Hani en yani öyle karşılıklı sohbet etmek falan kesmiyor arkadaşı. O yüzden zor şey bir süreç oldu. Yani beni içine çekti fakat bırakamadım onu. Hani hatta beni bırakır gider falan diye de korkmaya başladım. Ama yani sanıyorum o yaşadığım yoğun acılar içerisinde bu yoğunluk beni kurtardı, ayakta tuttu. Hatta diğer çalışmalarımı sürdürmem için de güç verdi diye düşünüyorum. Çünkü hayal gücünün sınırı yok ve oldukça hani kendince bir özgürlük alanı yaratabiliyorsun bu hayal gücünün içinde. Ve yepyeni insanlar doğuyor ve karşına çıkıyorlar. Hani bizi yarattıysan hani sorumluluğunu duy. Hani sonuna kadar git bu işte demeye başlıyorlar ve yani öyle basit de yoğunlaşma, yani dibine kadar yoğunlaş. Hani tüm varlığını ver hani bu işe diyorlar. Benim açımdan hem zorlayıcı ama çok çok güzel bir süreçti romanı yazma süreci. Bitince hatta kendimi kötü hissettim. Bir türlü bitiremedim. Defalarca okudum, böyle her bir ayrıntısıyla uzun zaman uğraşmaya çalıştım. Sonunda da çok hoş bir duyguya vardım. Hani şimdi sen de dedin ya, pek çok arkadaşım da aynı şeyi söyledi. Hani ben de elinden bırakamadım. Yani ben hiç kıskanmıyorum kendisini. Herkesin kıskanıyor, sevgilisi olabilir yani. Çok güzel bir şey. İyi hissediyorum kendimi.
Kitapta ilgi çekici, yani benim hissettiğim bir şey de aslında hem kitabın metninde, arka kapağında da dinleyicilerin belki okuduğu gibi bir dört ana karakterden bahsediliyor. 12 Eylül darbesi sonrası başlayan ve 2000'lerin başına kadar giden 20 yıllık bir süreçte. Ama aslında okurken hiçbir ana karakterin olmadığını hissettim ben. Tam birinin hikayesinin merkeze oturduğunu hissettiğimiz zaman onun hikayesi bir yerden geriye gidiyor ve başka birini dinlemeye başlıyoruz. Ve çok fazla karakter var kitapta bir yandan da. Genel bir kendine özgü bir kurgusu var bu açıdan. Bu senin bilinçli seçimin herhalde. Çünkü aynı zamanda kitapta bir kolektif yaşam da var. Yani kolektif olana, bütün o kişilerin, kimliklerin iyisiyle kötüsüyle, gerçek yanlarıyla ya da zaaflarıyla bir arada olması kitapta çok hissedilir bir şey. Bunu sen de hissettin sanırım yazarken. Yani içinden o kadar insanın konuşması belki biraz zorlayıcı olmuştur senin için, bilmiyorum ama.
Evet, mesela işte kitap şimdi Almanca'ya çevriliyor. İşte Alman editörlerle konuşuyorum. Onlar daha kitabı okumadan bana şey soruyorlar işte. Hani kaç tane ana karakter, yani kahraman kaç tane? Şimdi ben cevap vermekte zorlanıyorum. Fakat romanı okuduktan sonra onlar da anlıyor ki aslında romanın bir ya da iki kahramanı yok. Hani biraz daha mesela işte dört kişi aynı yaş kuşağından ama onların bir önceki yaş kuşağı işte Artin, Cemal, onlar da en az öbürleri kadar önemli romanda.
Evet.
Dolayısıyla yani herkesin yani belki dördü etrafında başlattım. Bu da kurguyu kolaylaştırsın diye. Yani onların ilişkisi üzerinden diğer insanlara kapıları açtım. Ve anlatmaya çalıştım ki yani oradaki her bir insanın hayatı başı başına bir roman. O anlamda çok fazla hiyerarşi kurmamaya çalıştım. Yani zaten onlar izin vermediler buna. Yani onlar ortaya çıktıktan sonra bütün büyüleriyle var oldular benim karşımda. Benim hayatıma aslında birisi şey sordu yine Almanya'da bir gazeteci. Yani bu biyografi sayabilir miyiz bunu diye. Ben de evet sayabiliriz aslında dedim. Çünkü oradaki hiçbir karakter benimle tam anlamıyla örtüşmüyor. Ama benim hayatıma giren insanlar beni oluşturdular aslında. Hani başkalarının deneyimleri dinlediğim, paylaştığım, acısını çektiğim ya da gördüğüm bütün deneyimler bugünkü Pınar'ı oluşturdu. Ve ben bütün o insan, yani bana hayatıma giren insanların bir bütünüyüm aslında. Biyografi dediğin şey de ilişkilerden ayrıştırarak oluşturabileceğim bir şey değil. O anlamda dedim hani evet benim dünyam var belki de onun içinde. Deneyimlerimin bir kısmı var belki. Mesela karakter olarak Elif, hani babası cezaevinde, işte kendisi bir sürgün deneyimi yaşıyor falan. Ama karakter olarak benimle çok benzeşmiyor. Ya da yaşadığı deneyimler açısından çok fazla benzeşmiyor. Hani özel deneyimler açısından. Sema da bana benzeyen çok yan var. Hasan da çok fazla yön var. Rafi mesela en geride görünen karakter. Rafi ile çok ortak yanlarımız var. Salih benim hayatımda olan çok fazla sevdiğim insanlardan bazılarını birleştirdim onda. Hayatıma giren, deneyimlerimi dinlediğim pek çok insan da oldu onun içinde. Ya ben hepsini sevdim aslında. Yani hepsiyle çok iyi arkadaş olabilirim. O anlamda da şöyle de söyleyebiliriz. Benim genelde arkadaşlarımın bazen eleştirdiği, bazen güldüğü, hep bir aşırı bir iyimserlik halim vardır. Hani insanlara ilişkin de öyle. Biraz o iyimserliğin de hani insan ilişkilerinde yansıdığı bir kitap oldu. Hani biraz hayali ve iyimserlik. Yani, bu hepsi iyi insanlar sonuçta,
evet,
baktığında.
Evet, kesinlikle.
O yüzden hepsinin hayatımda olmasını çok isterdim yani.
Pınar, ben bir de sana şunu sormak istiyorum. Şimdi Yol Geçen Han'ı karakterlerin bazılarında az, bazılarında çok gördüğümüz bir özellik bu ama 80 sonrası kuşağın temelde arayışının romanı diyebiliriz. Sen de 80 sonrası kuşaktan sayılabilirsin. Ben de 87 evet. doğumluyum. Ben de kendimi öyle addediyorum aslında. Bu genel bir durum mudur? Çünkü kitabında oldukça hissedilen bir şey bu. Aramak, belirsizlik, hayatla ilgili ne yapacağını bilememek çoğu karakterde ya da aradığını bulamamak. 80 sonrası kuşakta çok gördüğümüz bir durum mu sence?
Bence 80 öncesi kuşakta da ayrıca gördüğümüz bir durum. 80 sonrası kuşakta da çok gördüğümüz bir durum. Hı hı. Aslında orada hani 80 öncesi kuşakla 80 sonrası kuşağın kesişmeleri de oluyor. Hani Elif'in babasıyla yaptığı tartışmalarda da
evet.
bu var. Hani sonuçta Elif'in babası da evet bir yenilgiyi kabul ediyor ama ondan sonra kendine bir yol çizmeye çalışıyor. İşte mahallede bir varlık yaratmaya çalışıyor. O mesela 80 öncesi kuşağa ait ama hani 80 sonrasının da acılarını yaşamış. Ama yani sadece 80 sonrası kuşak değil ama hani 80 ile birlikte arayışların nasıl yön aldığını anlatıyorum biraz. Şuna inanıyorum ben. Mesela Rafi için de bu geçerli. Onun bu 80 dönemiyle ilgisi yok. İşte Ermenistan'dan Fransa'ya gelmiş. Yaşadığımız hayat içindeki konumlarımız, bir mahallede olabiliriz, yoksul olabiliriz, kadın olabiliriz, Kürt olabiliriz. Yani hem tarihimiz, hem devlet politikaları, hem sınıfsal özelliklerimiz, cinsel özelliklerimiz, cinsel yönelimlerimiz ister istemez hani arayışlarımızı çok belirliyor. Hı hı. Ama belli bir noktadan sonra yani o anlamda ne kadar özgür oluyoruz o gerçekten tartışmalı bir şey. Yani içine doğduğumuz ortam bizim hangi yollara gideceğimizi belirliyor. Yani orada arayış sahibi de olsak hani bir şeyler hani özgürleşmeye de çalışsak hani önümüze belli yollar açılıyor. Ben o yolları göstermeye çalıştım. Biraz da insanların önüne sunulan yollar neler oluyor. Mesela Elif müthiş bir şey içinde, isyan duygusu içinde. Hani üniversitede devrimcilik yolu açılıyor onun önüne. Hani ya da işte Hasan işte Fransız okulunda Fransa'ya gidiyor. Yani onun da yolu belli gibi görünüyor. Fakat hep yolların belli aşamasında her birinde ya da kendi aralarındaki ilişkinin dayanışmanın da sonucunda, paylaşımların da sonucunda her biri aslında bu yollardan yola çıkarak aslında sorgulayarak da yeni yollar da açıyorlar. Hani bu yollar doğrudur, yanlıştır onlar apayrı çünkü hepsi birbirinden farklı yollar açıyor ama hı hı. hani ilk girilen yollardan sonra değişik sapmalar oluyor. Yoldan çıkmalar oluyor hatta. Ben o yoldan çıkmaları çok kıymetli buluyorum belki de. Hı hı. Benim hayatımda da hani o yoldan çıkmalar çok fazladır pek çok aşamada. O anlamda hani 80 sonrası kuşağın bütün o sıkıntıları, açmazları bir yandan real olarak var, altyapı olarak ama daha sonra senin de benim de çok iyi bildiğimiz gibi biz çok da yoldan çıktık aslında birçok açıdan. Hani önümüze kısıtlı çizilen kısıtlı yolların dışına da çıkıp yeni arayışlara, yeni yönelimlere girdik. Bu anlamda oldukça zengin bir alan da var bütün sıkıntılarımıza rağmen diye düşünüyorum. Bu zenginliği de göstermek istedim biraz.
Hı hı. Dediğin gibi yolları sorgulayarak yeni yollar açıyoruz. Bu yollardan sapmamızın nedeni de tabii tanıdığımız, gördüğümüz, daha yakından bildiğimiz insanlar da oluyor bir nevi. O yüzden belki bu noktada yine insanlarla kurulan bağın önemine önem vermek gerekiyor. Şimdi karakterler dedik. Karakterler çok fazla. Bir de aslında Yedi Kule'de bir karakter. Yedi Kule'de...
Tabii başlı başına evet, bir karakter.
Yani herkes buluşuyor, bir araya geliyor. Oradan dağılıyorlar. Sonra tekrar geri dönüyorlar. Gerçek bir ana durak. Yedi Kule'yi neden seçtin? Kitabının baş köşesine koydun.
İşte burada sana çok komik bir şey söyleyeyim. Annemin de kısa bir dönem çocukluğunun geçtiği bir yer Yedi Kule. Hani orada doğmamış ama... Ondan sonra da benim sık sık yani çok genç yaştan beri sık sık yolumun geçtiği bir yer oldu. Yani sadece Yedikule değil tabii Yedikule, Samatya hani bütün o bölge. Hı hı. Kendimi çok iyi hissettiğim yerlerden biriydi ve diğer arkadaşlarım orada kaldı. Hani çok değişik dönemlerde oraya yolum düştü. Bir özlemdi belki de çünkü İstanbul'da yaşamak tüm Türkiye'de öyle şu anda tüm dünyada aynı durumda. Hani hızla her şeyin yok olduğu bir dönem ve tek tipleştiği bir dönem olduğu için... Yani gerek komşuluk ilişkilerinin gerek işte bütün insani ilişkilerin de yok edildiği bir dönem olduğu için aslında hani sahip olduğumuz şeyi de biraz hatırlatmak istedim. Bir yandan hani olumlu yönleriyle öne çıkarttım evet ama mahalle baskısı var. Onu da göster yani mahallenin iyi yanları da var ama mahalle baskısı da evet. var bir yandan. İşte Hande'nin yaşadıkları dedikodular vesaire vesaire hani bu sıkıntılar var. ya da işte Gülcan'ın o yaşadığı hani bu mahalleden ötesine geçme isteği, kızına miras kalan aynı kaçış arayış şeyi, kaçış duygusu veren bir kapalılık çünkü mahalle. Ama Yedi Kule değil mesela, Ümraniye'yi seçmedim de Yedi Kule'yi seçtim. Ya da ne bileyim Küçükçekmece'yi değil ya da Cennet Mahallesi'ni değil Yedi Kule'yi seçtim. Çünkü Yedi Kule sadece bir kesimin ya da bir iki kesimin karşılaştığı bir yer değil. Gecekondu Mahallesi değil. Yani Yedi Kule'den sen aslında Türkiye'nin çok uzun süreçli bir tarihini okuma şansına da sahipsin. Çok eski kalanlar var. İşte 50'lerin göçü var, 90'ların göçü var. Hani aynı zamanda hani dediğim gibi şehrin içindeki pek çok insan için bir geçiş noktası. Öğrencileri ev tutuyor. Hani çok fazla insanın girip çıktığı bir yer. Yani İstanbul'un ortasında bir mahalle. O açıdan da karakterlerimin kesişme noktasının orada olmasını istedim.
Peki kitap yayınlandıktan sonra kısa bir süreyle İstanbul'a geldin. Yedikule'ye gittin mi bu dönem?
Tabii ki gittim. Hem de kız kardeşim ve Karin'le birlikte bir bütün günümüzü orada geçirdik. Karin Karakaş'la birlikte o kitabımı ilk okuyan ikisidir. Yani ilk kitabın hani daha yazım aşamalarında bile her yanıma geldiklerinde bir bütün gün koltuk üzerinde bilgisayar başında oturmak zorunda olan ikisidir. O yüzden bütün doğum sürecinin ebeleridir o ikisi kitabımın. O iki ebeyi de koluna girerek Yedi Kule'yi dolaştık, orada böyle her yere girdik çıktık falan.
Pınar, bir de şey sormak istiyorum aslında. Şimdi Yol Geçen Han'ı dedik biraz önce, Yedi Kule'deki Yedi Kule'nin bir durak olmasından, gidenlerden gelenlerden, hı-hı, sürekli misafir halinden bahsettik. Kitabın genelinde de bir ikilem demeyeyim aslında ama iki yol var diyebilirim. Biraz bu kafamın karıştığı bir yol aslında, o yüzden sana biraz soracağım. Bir yandan gelip geçmek, hem kalıcı olamamak hem köksüzlük durumu. Bunu Hasan'da da görüyoruz. Rafi'de de görüyoruz örneğin. Bir yandan da aslında hayatını emek verdiğin insanlarla birlikte yaşamak. Orada yıllarını geçiren Artin Usta gibi bir karakter de görüyoruz. Ya da Salih gibi karakterler de görüyoruz. Yani bu kalıcılık ve köksüzlük arasındaki ilişki benim kafamı çok kurcaladı kitapta. Sen ne demek istersin?
Benim de kafamı çok kurcalar o. Ben... Belki de karakterler seçtikleri yollarda ve ürettikleri şeylerde bize de bunu söylüyorlar. Ben ikisinin de birbirinden daha iyi olduğunu söylemiyorum. Ama gerçekten bunun nasıl yapıldığı ile ilgili bir sorun sanıyorum. Yani Hasan mesela ilk bir onun zorunlu bir gidişiydi. Hani insanların peşinden gidiyordu bir sürü yola. Ama daha sonra orada kalmak istediğine karar verdi. Ve çok önemli deneyimleri yaşadı. Salih başka bir deneyim yaşıyor. Yani Yedi Kule'de Yol Geçen Han'ı kurarak. Ama o eski Salih değil. Bütün o yoldan geçenlerle tanıştığı için. Ve o yüzden kuruyor zaten o Yol Geçen Han'ını. Hasan da Yedi Kule'yle tanıştığı için eski Hasan değil aslında. Hani belki de o yüzden güç buldu kendi yollarında kalıcı olmaya. Ben ikisini de birbiriyle çok fazla hani bu doğrudur bu yanlıştır diye karşılaştırılamayacağını düşünüyorum. Fakat yani sürekli sorgulamanın, varoluş alanını sürekli sorgulamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani kendi başına ne yollarda olmak ne sabit olmak bir şeydir, tercih edilebilecek bir şeydir. Ama nasıl yollarda olduğun ya da nasıl sabit olduğun bence. Yani bunu nasıl yaptığın önemlidir. Hangi ilişkilerle yaptığın önemlidir diye düşünüyorum. Yani bu göçebelerde de böyledir mesela. Hani göçebeler de bir yerden bir yere giderler, sonra tekrar bir yerden bir yere giderler. Onların geçtikleri yolda bir izleri vardır. Sonra dönerler o yollardan. Hani kendi şeylerini oluşturmuşlardır, rotalarını oluşturmuşlardır. Kaybolmazlar yani, sürüklenmezler. O anlamda belki de bazen sürüklenmek ihtiyacı hissederler. İşte Sema ya bir dönem sürüklenmek ihtiyacı hissediyor ya da kaçmak ihtiyacı hissediyor. Ya hiçbirini şu doğrudur öbürü yanlıştır dememek lazım. Hani farklı koşullarda farklı şeyler ön plana çıkar ama sen onu orada değerli kılabilirsin.
Evet, bir yandan da aslında çoğumuzun içinde yer alan iki denge diyelim. Birbirini dengeliyorlar, bazen dengelemiyorlar ama ikisi de varlar.
O yüzden
sonuçta
çok olmak güzel bir şey. Hani gerçekten bir arkadaş bağıyla bağlandığın insanların farklı yollar seçmesi zaman zaman seni kendi şeyinden çıkarıyor, kendisi içine sokuyor falan. hani aynı anda tek bir kişi olarak intikam seyahati birden yaşamış oluyordum bu sayede.
Evet. Şimdi bu ilişkilerden, dostluktan bahsettik. Bir de usta çırak ilişkisi de önemli bir yer tutuyor. Evet, yol geçen anında. Evet. Özellikle eczacı Cemal ile Sema arasındaki ve bir yandan da Artin ustası ve Salih arasındaki ilişki. Ben şunu sormak istiyorum. Senin edebiyattaki ustaların kimlerdir?
İlk aklıma gelen ve hemen söyleyeceğim isim, hani çocukluktan beri böyle hani elinde hala, yani şu anda bile elimin altında kitabı olan Tahit Faik'tir. Yani ilkokuldan beri elimden bırakmadı. 40 kere okuduğum hikayeleriyle öyle. Ama tabii onunla sınırlamıyorum. Yani tek isim vereyim. Çünkü her birini söylersem diğerine şey olur. Ama özellikle Türkiye Yaşar Kemal gibi, işte ne bileyim Oğuz Atay gibi, hani Aslı Erdoğan gibi, hani farklı kuşaklardan örnekler verdim. Türkiye, Orhan Kemal gibi, Vedat Türkali gibi, hani Türkiye'deki edebiyatı da çok fazla hani işi dışı oldum, ama hani çok küçük yaştan beri Fransız okulunda olmaktan kaynaklanıp Fransız edebiyatıyla, daha sonra Rus edebiyatıyla da çok işi dışı oldum. Daha sonra İngiliz, Latin Amerika edebiyatı falan. Ben o anlamda çok ayırt edemiyorum. Ama ilk söyleyeceğim ve tek söyleyeceğim isim Tahit Faik benim. Yani tek bir ustam yok benim. Yani evet. Pek çok ustam var ve hani o anlamda isim söylesem bir diğerine haksızlık olabilir. Çünkü şimdi heyecanla telefonda konuşurken unuttuğum bir şey olabilir. O anlamda çok fazla ustam oldu.
Bir de kitapta müziğin yeri de aslında ayrı Pınar. Hem bir yandan Rafi'nin ve Hasan'ın hikayesi üzerinden, müzik üzerinden başlayan çok derin bir kardeşlik bağı görüyoruz, dostluk bağı görüyoruz. Bir yandan da biçimsel olarak da kitabın içinde bazı parçalardan, şarkılardan bazı küçük parçalar var. Ben şunu merak ettim okurken, sen kitabı yazarken o dönem neleri dinledin en çok? Var mıdır öyle özellikle yoğunlukla dinlediğin bir müzik, bir şeyler, bir parçalar?
Evet, yani aslında belki de bu roman müzikle başladı yani. Ezgilerle başladı, onu söyleyeyim. Benim hayatımda hep vardır ama karakterler kendi ezgileriyle geldiler aslında. Öyle mırıldanarak geldiler belki. Bu süreçte tabii yani o karakterlerin kendi ezgileri dışında en çok dinlediğim Gasparyan oldu aslında. Hani romanın başından sonuna kadar... hakim müzik Gasparyan'dan çıkan müzikti. Belki hani Duduk'un bu kadar hakim olması da belki roman adından dolayı. Hı hı. Ama çok çeşitli müzikler dinledim. Hep müzikle birlikte yazdım. Yani sadece içimdeki müzik dediği, bizzat kulağımla duyduğum müziklerle. Kazım Koyuncu'yu çok dinledim. Çok dinledim Kazım Koyuncu'yu. Onun yani sadece müziği değil ama hani duygusu çok işime aktı. Ya da bana yazma gücü de verdi. Ama onun dışında işte klasik dinledim, Boris Vian dinledim, Cengiz Özkan dinledim, Kürtçe dinledim, Grek dinledim, Flamenco dinledim. Yani birbirinden çok farklı müzikleri bir arada. Caz çok dinledim. Ama hani Türkiye'den hani iki tane şey, Gasparyan ve Kazım Koyuncu'yu hani böyle en öne çıkan yoldaşlarım olarak, o sürecin yoldaşları olarak söyleyebilirim sana.
Pınar, şimdi roman çok yeni yayınlanmışken, artık 3 hafta oldu sanırım. Belki birazcık daha azdır hatta. Bunu sormak için belki çok erken ama yeni projelere başladım bildiğim kadarıyla. Sırada neler var diye sorsam sana.
Bir yandan tabii artık edebiyatı bırakmayacağım. Yani şu anda hani doldurduğum onlarca defter var. Hani notlarla dolu. Fakat hani... ikinci bir romana başlamak için biraz daha durulmam lazım. Hani ben zaten şeyi yapamazdım. Hani bu kadar yoğun bir aşk ilişkisinden ayrılıp hemen öbürüne çok hızlı gidemiyorum ben. Mutlaka bir nefes almak lazım arada. Fakat şu anda hazırladığım doktora tezi benim için önemli. Şu anda biraz ona yoğunlaşıyorum. Siyasi politik alanında yapıyorum. Siyasal bilgiler alanında. Ve Türkiye'deki İşte toplumsal grupların kurtuluşunu hedefleyen politik yapıların özgürlük, yani kurtuluş ve özgürlük arasındaki ilişki ve gidip gelmeyi anlatıyorum. feminist hareket, eşcinsel hareket, Kürt hareket, yani etnik hareket, cinsellik, cinsiyet üzerine kurulmuş hareketler üzerine bir ikinci düşünme çabası. Bu da benim önemli sorularımdan bir tanesiydi. Hem deneyimlerimin sözünü söylemiş olacağım. Şimdi bu çalışmaya biraz ağırlık vermiş olacağım. Yani biraz roman artık, sevgilim artık başkalarıyla paylaşmanın da rahatlığıyla tekrar bir analiz dünyasına girdim. Ama bu arada da hani çok daha rahat bir şekilde notlarımı kurcalayabileceğim yani. Ama ikinci bir kurgu şu anda oluşmadı daha. Ama ne zaman birden çıkar karşıma bilmiyorum. Yani yeni karakterler var. Onlarla ufak ufak ısırlaşmaya başladım. Ama diyorum ki daha sevgilimden yine ayrıldım, üstüme gelmeyeceğim.
Evet, belki okuyucuların da öyle. Bu noktada kıskanç sevgililer olabilir. Biz de heyecanla bekliyoruz yeni romanlarını.
Evet, yeni kıskanç sevgililer olabilir, evet.
Pınar, çok teşekkür ederim Açık Radyo dinleyicileri adına, kendi adıma aynı zamanda.
Ben çok teşekkür ederim.
Son olarak eklemek istediğim bir şey var mıdır acaba?
Son olarak iyimserlik rüzgarlarını gönderiyorum buradan Berlin'den herkese. Yani çok güzel bir söz var. Yıllar önce defterimi analiz etmiştim. Sen gülümse, hayat da sana gülümser diyor. Yani her şeye rağmen tabii ki her zaman gülümseyemiyoruz ama hani sık sık bunu çabalasak güzel oluyor. Yani hayatta gülümsüyor gerçekten.
Açık Dergi.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41